You're with SBS Radio.
Bir Türkiye gündeminde daha yine Yavuz Ohan'la birlikteyiz. Yavuz merhaba.
Merhabalar.
Türkiye'nin gündeminin en başında İdlib operasyonu var. Rusya'nın ve Suriye hükümetinin İdlib'e yapacağı, hatta ufak ufak başladığı operasyonla ilgili Türkiye ilk defa Amerika Birleşik Devletleri ile uzun bir süredir aynı fikirde. Batı'yla da neredeyse paralel fikirlerde. Bu operasyonda kim ne istiyor?
Gerçekten enteresan bir tablo var ortada. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye konusunda PYD yüzünden taban tabana zıt görüşlere sahip, hatta çok ciddi gerilim de yaşıyor. Zaman zaman yan yana durmaya çalışsalar, birlikte bir takım projelerin içinde yer alsalar bile. Ama İdlib konusunda Batı'yla, sadece Amerika'yla değil, yan yana görünüyor. Çünkü İdlib'de yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor. Bunların içinde çok yoğun bir biçimde silahlı gruplar var. Bu grupların bir bölümü hem Türkiye hem dünya tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ve Suriye diyor ki burada teröristler var, ben buraya müdahale edeceğim. Çok ciddi yığınak da yaptı. Rusya burada bulunan teröristlere uzun süre tahammül edilemez açıklamasını yaptı. Çin dahi İdlib operasyonunu önemsiyor. Çünkü Çin'in yasa dışı olarak kabul ettiği bir takım Çinli gruplarında orada yabancı savaşçı statüsünde yer aldıkları biliniyor. Yani bütün dünyanın dikkat ettiği bir husus ve İran'da ciddi bir zirvede var. Bu operasyonun başlayacağının işaretlerinin çok güçlü verildiği sırada Türkiye, İran ve Rusya Cumhurbaşkanları, devlet başkanları İran'da bir araya gelecekler. Bu Astana süreciyle başlayan üçlü zirvenin üçüncüsü. Üçüncü zirvede Türkiye burada kapsamlı bir operasyon, hava harekatı tıpkı Halep'te olduğu gibi gerçekleştirmesi halinde sivillerin de çok ciddi zarar göreceğini aktaracak ve aktarıyor da zaten. Sonrasında Türkiye'ye yönelik ciddi bir göç dalgasından endişe ediyor. Ama bununla beraber oradaki silahlı grupların göç dalgasından faydalanarak hem Türkiye'ye hem de dünyanın başka ülkelerine geçip başka terör faaliyetlerinin içinde yer alma ihtimalinden de bahsediyor. Yani yapılacak toptancı bir hareketin, bir hava harekatının sivilleri ayırmadan ya da doğrudan silahlı güçlere yönelmeyecek bir harekatın dünya içinde tehdit oluşturacağını söylüyor. Ancak bu konuda hem Rusya'yı hem Suriye'yi çok fazla ikna edebilmiş de görünmüyor. Zirve öncesinde belki de stratejik olarak, belki kararlılığını ortaya koymak açısından Rusya birkaç hava bombardımanı düzenledi. Bunu düzenlediğini de açıkladı. Suriye ordusu İdlib'in çevresinde çok ciddi askeri yığınak yaptı. Ve eller tetikte, İran'da yapılacak bu zirve bekleniyor. Zirve öncesinde Almanya'nın Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. O Türkiye'nin pozisyonuna tam destek verdiklerini, aynı kaygıları paylaştıklarını, burada ortaya çıkabilecek bir göçmen dalgasında Türkiye'yle birlikte hareket edeceklerini, hatta nasıl destek verebileceklerini de tartıştıklarını söyledi. Benzer açıklamalar Avrupa'nın diğer ülkelerinden ve Avrupa Birliği'nin resmi kuruluşlarından da geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump'ın Twitter'dan verdiği mesajlar var. Orada bir ayrıntıya da dikkat çekerek o mesajları aktarayım. Trump diyor ki İdlib'e yönelik toptancı bir bakış ve kapsamlı bir operasyon. Tıpkı Türkiye'nin söylediği gibi orada sivil insanların, binlerce sivil insanın katliamına neden olabilir. Bunu Suriye Devlet Başkanı Esad yapmamalı. Esad'ın yapması için de Rusya ve İran motivasyon içinde olmamalı diyor. Uyarıyor, bu dünya için sıkıntılı bir durum olur diye. Burada Beşar Esad'dan Suriye Devlet Başkanı olarak bahsetmesi dikkat çekici. Çünkü bir önceki tweetinde Esad için hayvan tabirini kullanmıştı Trump. Belki bir not daha iletebiliriz. Bu İdlib'de Türkiye'nin güvenlik ve gözetleme noktaları var. Orada Türk askerleri var. O Türk askerlerin de içeride olması tabii başka bir açıdan da Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.
Daha önce yapılan Halep ve Rakka operasyonlarını düşünecek olursak, hatırlayacak olursak, oradan çıkarılan radikal gruplar İdlib'e aktarılmıştı, İdlib'e gönderildikleri söylenmişti. Dolayısıyla şimdi bu grupların olası bir göç dalgasında Türkiye'ye geçme ihtimalleri var. Ankara'nın bununla ilgili planları var mı? Ne gibi önlemler düşünüyor?
Türkiye buradaki terörist grupların, yani El-Nusra'nın devam eden El-Kaide'nin kolu olarak görünen grupların savaşarak ortadan kaldırılması konusunda dünyayla hemfikir. Rusya'ya da İran'la da hemfikir. Ama diğer taraftan bir takım ılımlı gruplar var. Bu ılımlı grupların silah bırakarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere geçmesi gibi bir plan üzerinde de duruluyor. Ayrıca eğer bir operasyon yapılacaksa bu operasyonun siviller zarar görülmeden doğrudan silahlı gruplar göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini aktarıyor. Ve tam da işte Suriye'nin farklı bölgelerinden İdlib'e gönderilmesi, gitmesine göz yumulmasıyla bu grupların aslında Suriye yönetiminin, Esad'ın bir plan yürüterek bu noktaya getirdiğini durumu söylüyor. İdlib'i ele geçirmek için bütün silahlı grupları İdlib'de topladı. Şimdi İdlib operasyonunun haklı bir gerekçesini yaratmaya çalışıyor diyerek Esad'ı suçluyor. Çavuşoğlu'nun yaptığı son açıklama, hiç kimse kimseyi kandırmasın. Burada amaç terörle mücadele değil, Esad'ın İdlib'i ele geçirme çabası diyerek son duruma böyle bir tanımlama getirdi. Hatta sosyal medyada biraz tartışma konusu da oldu. Yani Suriye kendi şehrini ele geçirmek planını ortaya koydu diyerek ne demek istiyor Çavuşoğlu? Sonuç itibariyle bütün dünyanın tanıdığı ve Birleşmiş Milletler'de meşru olarak kabul edilen Esad yönetimi kendi sınırları içerisinde bir şehre operasyon düzenliyor diyerek Çavuşoğlu'nun bu yaklaşımda eleştirildi. Ancak sonuç itibariyle tabii orada yapılacak operasyon hem dünya tarafından yakından takip ediliyor, Türkiye'yi de en yakından etkileyebilme ihtimaline sahip. Türkiye'de şu anda 3 milyon civarında mülteci var ve bir mülteciye daha tahammül edebilecek durumda değil. Eskiden açık kapı statüsü izliyordu. Yani gelen her mülteci Türkiye'ye kabul ediliyordu. Bu kez eğer böyle bir mülteci dalgası oluşursa Suriye toprakları içinde önlem alarak Türkiye'ye sokmadan o mültecileri bu tehlikeyi atlatma planları da yapıyor Ankara.
Gelelim ekonomiye. Enflasyon %17.32 olarak açıklandı. Dövizdeki yükseliş de aynen devam ediyor. Ekonomiyle ilgili beklentiler neler Türkiye'de?
Artık geldiği noktadan Türk lirasının biraz daha değer kazanması pek fazla beklenmiyor. Çünkü alınan çok fazla bir önlem de yok. Bir stabil hale almış durumda. Mesela doların fiyatı 6.60'lar düzeyinde, 6.60, 6.70, 6.55'te, 6.70 arasında değişiyor. Bu iki ay öncesinden baktığınızda Türkiye açısından kabus senaryosuydu. Ama oralarda durması, dengelenmesi sonuç itibariyle hesaplarında bu noktadan yapılmasını beraberinde getiriyor. Bir takım önlemler almak için hazırlık yaptığını biliyoruz iktidarın. İşte tasarruf tedbirleri için hazırlıklar var. Makam araçları Türkiye'de her dönem çok tartışılmıştı. Yine tartışılıyor. Burada bir tasarrufa gidileceğini anlıyoruz. Devlette bakanlıkların bütçelerinden kısıtlamalar söz konusu. Ama henüz bu tedbirleri, ne tedbir alacağını bu olağanüstü duruma Türkiye net olarak açıklamış değil. Dışarıda bir takım temaslarda bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Almanya'ya gitmişti, Fransa'ya gitmişti, son olarak İngiltere'ye gitti ve oralardan destek aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyayı da çok fazla memnun etmeyen bu ticari girişimlerine tepkili Avrupa ve Türkiye'ye yönelik açıklamalarının da yanında değil, Türkiye'nin yanında görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir Almanya ziyareti yapacak Eylül'ün sonlarında. O ziyarette aslında Avrupa'nın Türkiye'nin ne kadar yanında olduğunu göstermesi açısından önemli. Ama ne olursa olsun zor bir durum var, zor bir tablo var. Enflasyon çok yüksek çıktı. AK Parti iktidara gelmeden önceki dönemin bile üzerine çıktı üretici fiyat endeksleri. Bu üretici fiyat endekslerinin %30'ların üzerine çıkması önümüzdeki dönemde enflasyonun daha da yükseleceğinin habercisi olarak görünüyor. Ayrıca açıklanan enflasyonla marketteki enflasyonun farkı üzerine çok ciddi tartışmalar yapılıyor. Yani enflasyonla birlikte markete gittiğinde insanlar rakamlar tam örtüşmese bile, çünkü enflasyonda %10'luk, 12'lik ya da bir ay içinde %2'lik, 3'lük artış görünse bile marketteki artış çok daha yukarıda ve bunun üzerine tartışmaların yürüdüğünü görüyoruz. Tabii bütün beklentiler iktidarın bütün bunları nasıl önlem alacağı biçiminde. Onunla ilgili de orta vadeli plan açıklaması bekleniyor Hazine ve Maliye Bakanı'nın. O plana çok dikkat çekiliyor. Bir de Merkez Bankası'nın toplantısı olacak hafta içinde. O para politikaları kurulu toplantısında ciddi bir faiz artışı beklentisi var. Türk lirasının değer kaybını engelleyebilmek için O konuda da beklentilerle haftaya nokta koyuyor diyebiliriz Ankara. Ama bir numaralı gündem maddesi ekonomi ve özellikle de enflasyonla birlikte markette, pazarda artan fiyatlar.
Gelelim yerel seçimlere. Yerel seçimlerle ilgili ittifak tartışmaları devam ediyor Türkiye'de. Kim kiminle, hangi partiyle ittifak yapacak gibi görünüyor?
Gündemi ekonomi o kadar çok kaplıyor ki vallahi siyaset son dönem hiç olmadığı kadar arka planda. 6 ay sonra seçimler var. Türkiye'de yerel seçimler. Çok kritik görünüyor. Küçük küçük tartışmalar sürüyor. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin tıpkı 24 Haziran'da olduğu gibi yerel seçimlerde de bir ittifak yapacakları konusunda güçlü işaretler geliyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan da olumlu görüş bildirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eğer ittifak yapmazsak Şer İttifakı önemli noktalarda başarı kazanabilir. Bu da Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin tartışılmaya açılması demek dedi Devlet Bahçeli. Erdoğan da geçen seçimlerde başarılı bir ittifak organizasyonu vardı. Bunun yerel seçimlerde de devam ettirilmesinde bir sakınca yoktur dedi. Kırgızistan dönüşünde. Şimdi uzmanlar bu konuda çalışıyorlar. Farklı formüller konuşuluyor. Özellikle büyük şehirlerde iki partinin birbirini desteklemesi ya da bütün şehirlerin tek tek ele alınıp o şehirlerde hangi parti güçlüyse ona destek verecek bir sistemin konulması. Ama bütün bunlar da gayri resmi olarak yapılacak. Çünkü yerel seçimlerde partinin ittifakını sağlayacak bir yasal düzenleme söz konusu değil. O nedenle gayri resmi olarak yapılacak bir ittifaktan bahsediyoruz. Muhalefete baktığımızda İyi Parti 24 Haziran'da CHP ile ittifak yaptığı için kaybettiğini düşünen bir parti. O nedenle öyle görünüyor ki yerel seçimlerde pek ittifak pazarlıklarının içinde olmayacak. Benzer düşünceye Saadet Partisi de hakim ve Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu doğrudan bir ittifak görüşmesi olmaz. Ancak belki bazı partilerle belli bölgelerde dirsek temasında olabiliriz diyor. CHP iktidar tarafından HDP ile ittifak yapacağı biçiminde bir suçlamaya maruz kalıyor. Tıpkı 24 Haziran öncesi gibi. Ancak CHP son yaptığı açıklamada net bir şekilde söylüyoruz dedi. Sözcüsü vasıtasıyla 24 Haziran'da herhangi bir ittifak planımız yoktur dedi. Ama bu açıklamaya rağmen oy oranlarına baktığınızda AK Parti ve MHP'nin karşısında yine de gayri resmi de olsa özellikle büyük şehirlerde bir ittifaka ihtiyacı olduğu da görünüyor CHP'nin. Şimdiden aday araştırmalarına başladığına ilişkin haberler de var. Ama resmi olarak ortaya konulmuş ne bir ittifak açıklaması ne de adaylara ilişkin bir isim açıklaması söz konusu şimdilik.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.